Ayrım 3.
5. Bölüm Siyah Beyaz. Çocukluğumun İstanbul'unu siyah beyaz fotoğraflar gibi iki renkli, yarı karanlık, kurşuni bir yer olarak yaşadım ve öyle de hatırlıyorum. Kasvetli bir müze evin yarı karanlığında büyümeme rağmen ev içlerine düşkün olmamın bunda payı vardır. Sokaklar, caddeler, uzak mahalleler bana tıpkı siyah beyaz gangster filmlerinde olduğu gibi tehlikeli yerler olarak gözükürdü. Her zaman İstanbul'un kışını yazından daha çok sevdim. Erken gelen akşamüstlerini, Poyraz'da titreyen yapraksız ağaçları, sonbaharı kışa bağlayan günlerde kara palto ve ceketleriyle yarı karanlık sokaklardan hızlı hızlı evlerine dönen insanları seyretmeyi severim. Eski apartmanların, yıkılan ahşap konakların bakımsızlık ve boyasızlıktan özel bir İstanbul rengine kavuşan duvarları da bende hoşlandığım bir keder ve seyretme zevki uyandırır. Kış günleri akşam erken gelen karanlıktan sonra acele acele evlerine dönen insanların siyah beyaz renkleri bana bu şehre ait olduğum, bu insanlarla bir şeyler paylaştığım duygusunu verir. Hayatın, sokakların ve eşyaların yoksulluğunu gecenin karanlığı sanki örtecek ve hepimiz ev içlerinde, odalarda, yataklarda soluk alıp verirken İstanbul'un artık çok uzaklarda kalmış eski zenginliğinden, kaybolmuş yapılarından ve efsanelerinden yapılmış rüyalarla, hayallerle haşır neşir olacağız gibi hissederim. Soğuk kış akşamlarının tenha kenar mahallelere, soluk sokak lambalarına rağmen şiir gibi inen karanlığını yabancı, batılı gözlerin bakışlarından uzakta olduğumuz, şehrin utançla saklamak istediğimiz yoksulluğunu örttüğü için de severim. Tenha arka sokaklarda beton apartmanlarla ahşap evlerin benim çocukluğumdaki kıvamını gösterdiği, sonra yavaş yavaş ahşap evler yıkıldı ve bana bir şekilde onların devamı gibi gelen apartmanlar aynı sokakta, aynı yerde, aynı duyguyu vermeye devam etti. Sokak lambalarının soluk ışığı hiçbir şeyi aydınlatmadığı ve İstanbul'u benim için İstanbul yapan akşamüstü siyah beyaz duygusunu çok iyi yansıttığı için Ara Güler'in fotoğrafları bazen aklıma gelir. Benim çocukluk yıllarımdan kalan parke taşları, Arnavut kaldırımları, pencerelerin demir korkulukları, içleri boşalmış, kırılganlaşmış ahşap evler kadar beni bu fotoğrafa bağlayan şey, akşamı daha tam inmemiş olmasına rağmen sokakta geç saatin yaşanması ve peşlerinde gölgeleri olan insanların evlerine dönerlerken sanki kendileriyle birlikte şehre geceyi de getirmeleridir. 1950'lerde, 60'larda şehrin her köşesinde bir kenara park etmiş bir film şirketi minibüsü, jeneratörle çalıştırılan iki iri lamba, rollerini ezberleyemeyen aşırı boyalı kadınla yakışıklı jöne yardım ederken jeneratörün gürültüsünü bastırmak için bütün gücüyle bağıran bir suflör ve onları seyreden meraklı kalabalık ve çocukları tekme tokat girişerek kameranın görüş alanından uzaklaştıran set işçilerinden ibaret küçük film ekipleriyle karşılaşır, ben de herkes gibi olanlara uzun uzun bakardım. 40 yıl sonra Türk film sanayi daha çok kendi senarist, oyuncu ve yapımcılarının beceriksizliği yüzünden, biraz da taklit etmeye paralarının yetmediği Hollywood'un gücüyle çökünce, televizyonlarda hepsi yeniden gösterilen bu siyah beyaz filmlerdeki sokak sahnelerini, eski bahçeleri, boğaz kıyılarını, yıkılmış konak ve apartmanları tam onları yaşadığım ve hatırladığım gibi siyah beyaz olarak görünce, kimi zaman seyrettiğim şeyin film değil hatıralarım olduğu duygusuna kapılır, bir an hüzünden sersemlerdim. Şehrin bu siyah beyaz dokusunun ayrılmaz bir parçası, bu eski filmlerde her görüşümde beni heyecanlandıran sokaklardaki parke taşlarıdır. kendimi İstanbul sokaklarının izlenimci ressamı olarak hayal ettiğim 15-16 yaşlarımda parke taşlarını tek tek çizmekten bir acı çekme zevki alırdım. Üzerleri gayretkeş belediyelerce acımasızca asfaltla örtülmeden önce arabalarını çok çabuk yıprattığı gerekçesiyle dolmuş ve taksi şoförleri parke yollardan sürekli şikayet ederlerdi. Dolmuş şoförlerinin müşterilerine sürekli dert yandığı bir başka şey de tabii ki kanalizasyon, elektrik vesaire tamiri yüzünden yolların sürekli kazılıp açılmasıydı. Bu tür bir tamirat için parke taşlarının tek tek sökülmesini izlemekten ve daha çok da hiç bitmeyecek sanılan bir kazı, bazen bir Bizans dehliziyle karşılaşılırdı. En sonunda tamamlanınca işçilerin parke taşlarını bana sihirli gelen bir el hüneriyle bir halı gibi döşeyişlerini seyretmekten çok hoşlanırdım. Şehri benim için siyah beyaz yapan bir başka şey, çocukluğumun ahşap konakları, konak denemeyecek ama büyük ve yıkıntı halindeki eski ahşap evleriydi. Yoksulluk ve ihmal yüzünden bu evlerin hiçbiri boyanmadığı, soğuktan, nemden, kirden ve eskilikten ahşapları yavaş yavaş karardığı, siyahlaştığı için ortaya çıkan o özel renk ve dokuyu, siyahla beyazın bu iç karartıcı ama korkutucu bir şekilde güzel rengini taşıyan pek çok ahşap evi arka mahallelerde yan yana gördüğüm için çocukken bu yapıların ilk renklerinin de böyle olduğunu zannederdim. Belki en yoksul sokaklarda yapıldıktan sonra hiç boyanmayan birkaç tanesi bu siyahla beyaz arası yer yer kahverengiye çalan rengi ta baştan beri taşıyorlardı. Ama İstanbul'a 19. yüzyılın ortasında ya da daha önce gelmiş batılı gezginlerin yazdıkları, özellikle zengin konaklarının renklerinin ve pırıl pırıl havasının şehre güçlü, doymuş, zengin bir güzellik verdiğine tanıklık eder. Ben de bazen çocukluğumda bütün bu ahşap binalar boyansı gibi hayaller kurardım. Ama kararmış eski ahşabın bu çok özel dokusunu, havasını şehirden ve hayatımdan çekip gittikten sonra kederle özledim. Yaz günleri kupkuru kesilip koyu bir kahverengiye çalan ya da tebeşir gibi mat bir dokuya bürünen ve çıtır çıtır gevrekliğinden bir anda çıra gibi yanıp tutuşabileceği hissedilen bu eski evlerin ahşabı, kışları uzun süren soğuklardan, kardan ve yağmurlardan sonra kendine özgü bir nem, küf ve tahta kokardı. Cumhuriyetin yasaları yüzünden içlerinde herhangi bir dini faaliyet yapılmayan, çoğu boşaltılmış olan ve yıllardır azgın çocuklar, hortlaklar ve eski eser arayanlardan başka kimsenin girmediği ahşap tekke binaları da bende aynı korku, merak ve çekim karışımı duyguları uyandırır. Yarı yıkık bahçe duvarlarıyla ıslak ağaçlar arasından kırık camları gözüken bu yapılara ürpererek ve istekle bakardım. Şehrin bu siyah beyaz ruhuyla beni hemen baş başa bıraktığı için Le Corbusier gibi meraklı doğu yolcularının çizdiği kara kalem resimlere bakmaktan, İstanbul'da geçen elle çizilmiş siyah beyaz resimli romanları okumaktan zevk alırım. Yaratıcısı Herce çizsin diye çocukluğumda uzun yıllar beklediğim Tenten'in İstanbul macerası hiç çizilmedi. Ama ilk Tenten filmi İstanbul'da çekildi. 1962'de çekilen bu başarısız filmin kimi karelerinin resimleştirilmesiyle ve diğer Tenten maceralarından kesilmiş karelerin montajıyla İstanbullu yaratıcı bir korsan yayımcının ürettiği Tenten İstanbul'da diye siyah beyaz bir macera vardır. Eski gazetelerdeki, hepsi siyah beyazdı, cinayet, intihar ve soygun haberlerini de çocukluğumdaki gibi bir korkudan çok geçmişe özlem ve hüzünle okurdum. Tepebaşı'nın, Cihangir'in, Galata, Fatih ve Zeyrek'in, bazı boğaz köylerinin, Üsküdar'ın arka sokakları, anlatmaya çalıştığım bu siyah beyaz ruhun hala gezindiği yerlerdir. sisli, dumanlı sabahlar, yağmurlu, rüzgarlı geceler, cami kubbelerine yerleşmiş martı sürüleri, hava kirliliği, evlerden sokaklara top namlusu gibi uzanıp kirli bir dumanı üfleyen soba boruları, paslanmış çöp tenekeleri, kış günleri boş ve bakımsız kalan parklar ve bahçeler ve kış akşamları karda, çamurda evlerine dönen insanların telaşı, içimde bir mutluluk ve keder gibi kıpırdanan bu siyah beyaz duygusuna seslenir. Yüzyıllardır akmayan, orası burası kırık eski çeşmeler, kenar mahallelerdeki eski camilerin ya da artık farkına varılmayan büyük camilerin çevresinde kendiliğinden oluşuveren derme çatma dükkanlar, siyah önlüklü, beyaz yakalı ilkokul öğrencilerinin sokaklara bir anda yayılan kalabalığı, kömür yüklü, yorgun ve eski kamyonlar, içleri eskilikten, işsizlik ve tozdan karanlıklaşmış küçük bakkal dükkanları, kederli işsizlerle dolu küçük mahalle kahvehaneleri, inişli çıkışlı, eğri bürlü, kirli kaldırımlar, bana koyu nefti değil, karaymış gibi gelen servi ağaçları, tepelere yayılmış eski mezarlıklar, dikine yükselen parke kaplı sokaklar gibi gözüken yıkık şehir surları, bir süre sonra hepsi bir şekilde birbirine benzeyen sinema girişleri, muhallebici dükkanları, kaldırımlarda gazete satan insanlar, gece yarıları sarhoşların gezindiği sokaklar, soluk sokak lambaları, boğazda aşağı yukarı gezinen şehir hatları vapurları ve bacalarından çıkan dumanlar ve şehrin kar altındaki manzaraları bana hep aynı siyah beyaz ruhun belirtileriymiş gibi gelir. Kar, çocukluğumun İstanbul'unun ayrılmaz bir parçasıydı. Kimi çocukların yaz tatilini bir yolculuğa çıkmayı iple çekerek beklemeleri gibi ben de çocukluğumda karın yağmasını beklerdim. Dışarıya, sokaklara çıkıp karda oynayacağım için değil, kar altında şehir bana daha güzel gözüktüğü için. Bu güzellikten şehrin çamurunun, pisliğinin, çatlaklarının ve bakımsız yerlerinin örtülmesindeki yenilik ya da şaşırtıcılık duygusundan çok karın şehre getirdiği telaş ve hatta felaket havasını kastediyorum. Her sene 3-5 gün yağmasına, şehrin bir hafta 10 gün kar altında kalmasına rağmen kar her seferinde İstanbulluları ilk defa yağıyormuş gibi hazırlıksız yakalar, yollar kesilir, savaş ve felaket zamanlarında olduğu gibi ekmek fırınlarının önünde hemen kuyruklar oluşur ve en önemlisi bütün şehir aynı konunun karın etrafında bir cemaat duygusuyla birleşirdi. Şehir ve insanları dünyanın geri kalanından iyice koparak kendi dertleriyle içlerine kapandıkları için karlı kış günlerinde İstanbul hem daha tenhalaşmış hem de masallardan çıkma eski günlerine biraz daha yaklaşmış gibi gelirdi bana. Çocukluğumdan hatırladığım ve şehri birleştiren, yıllar boyunca yeniden anlatılan bu tür meteorolojik harikalardan biri de Tuna'dan Karadeniz'e akan buzların kuzeyden aşağı inerek Boğaz'a girmeleriydi. Bütün İstanbul'u en sonunda bir Akdeniz şehri olduğu için hem tuhaflığıyla ürküten, şaşırtan hem de hiç unutulmayacak bir hatıra olduğu için çocuklar gibi sevindiren bu olay hakkında yıllar sonra hala hikaye anlatanlar vardı. Bu siyah beyaz duygusunun bir yanı elbette şehrin yoksulluğu, tarihi ve güzel olanın ortaya çıkarılamayıp eskimiş, solmuş, gözden düşmüş ve bir kenara itilmiş olmasıyla ilgilidir. Bir başka yanı ise en gösterişli, debdebeli zamanında bile Osmanlı mimarisinin alçak gönüllü yalınlığıyla ilgilidir. Bir büyük imparatorluktan arta kalmanın hüznüyle coğrafi olarak hiç uzakta olmayan Avrupa'ya göre İstanbulluların bir çeşit ezeli yoksulluğa, onulmaz bir hastalığa yakalanmış gibi mahkum olmaları da şehrin bu içe dönük ruhunu besler. şehrin ayrılmaz bir parçası olan hüzün duygusunu vurgulayan ve İstanbullular tarafından bir kader gibi paylaşıldığı için yeniden üretilen bu siyah beyaz havasını daha iyi anlamak için zengin bir batı şehrinden İstanbul'a uçakla gelmek ve hemen kalabalık sokaklara dalmak ya da bir kış günü şehrin kalbi Galata Köprüsü'ne çıkıp kalabalıkların burada nasıl hep rengi fark edilmeyen solgun, boz, gölgemsi elbiselerle dolaştığını görmek gerekir. Zengin ve mağrur atalarının tersine parlak renkleri, kırmızıları, ışıltılı turuncuları, yeşilleri çok seyrek giyen benim yıllarımın İstanbulluları dışarıdan gelen yolcuya ilk başta gizli bir ahlak gereği kıyafetlerinin dikkat çekmemesine özen gösteriyorlarmış gibi gözüküyor. Böyle bir gizli ahlak yoktur elbette ama bir alçak gönüllülük ahlakını öneren yoğun bir hüzün duygusu vardır. Son 150 yıldır şehre ağır ağır çöken yenilgi ve kayıp duygusu, yoksulluk ve yıkıntı izlerini siyah beyaz manzaralardan İstanbulluların kıyafetlerine kadar her şeyde gösterir. Lamartine'den Nerval'e ya da Mark Twain'e 19. yüzyılda şehre gelen bütün batılı gezginlerin aynı heyecanla hakkında yazı yazdığı sokaklardaki köpek çeteleri de bendeki siyah beyaz duygusunu bir gerilimle zenginleştirerek besler. Her biri birbirine benzeyen ya da hiçbirinin aşırı belirgin bir rengi olmayan boz, kül rengi, renksiz ya da karma karışık bir renk yumağı olan ve şehirde hala aynı özgürlük ve iktidar duygusuyla gezen bu köpekler bütün batılılaşma ve modernleşme çabalarına, askeri darbelere, devlet, okul disiplini ve batılı belediye anlayış ve söylemlerine rağmen İstanbul'un gizli sinir uçlarında devlet ve iktidarın gücünden çok bir beyhudelik, boşvermişlik ve şefkat duygusunun oradan oraya serseri mayınlar gibi gezindiğini hatırlatır. Siyah beyaz duygusunu daha da kalıcı kalan başka bir şey ise şehrin geçmişinde kalan muzaffer ve mutlu renklerin şehrin içinden çıkan gözlerce saptanıp ellerce resmedilemeyişidir. Bugünkü göz zevkimize kolayca seslenebilecek bir Osmanlı resim sanatı yoktur. Osmanlı resmine ve örnek aldığı klasik İran resmine göz zevkimizi alıştıracak, yaklaştıracak bir yazı, bir eser de bugün dünyanın hiçbir yerinde yok. İran minyatüründen sınırlı bir heyecanla etkilenen Osmanlı nakkaşları İstanbul'u, tıpkı divan şairlerinin şehri gerçek bir yer değil, bir kelime olarak övmeleri, sevmeleri gibi, bir hacim ya da manzara olarak değil, bir yüzey ve bir harita olarak gördüler. En iyi örnek matrakçı Nasuh'tu. Surnamelerde olduğu gibi dikkatleri padişahın kullarına, loncalarına, aletlerin, hünerlerin ve eşyaların zenginliğine yöneldiğinde şehir günlük hayatın yaşandığı bir yer olarak değil, bir resmi geçit sahnesi ya da sanki bütün film boyunca aynı noktaya odaklanan bir kameranın görebildiği önemli bir köşe olarak resmedildi. Böylece az çok fotoğraf ve kartpostal zevki edinmiş milyonlar için gazetelere, dergilere, okul kitaplarına İstanbul'un geçmiş manzaraları gerektiğinde batılı seyyahların, ressamların siyah beyazlaştırılan gravürleri kullanıldı. Melling örneğinde ileride anlatacağım gibi şehrin en mutlu zamanları alçak gönüllü guaj renkleriyle resmedildi resmedilmesini ama İstanbullular kendi mutlu geçmişlerini o renklerle bile görme zevkini tadamadılar ve şehirlerini çok fazla isyan edilmeyen ve bir kader gibi benimsenen teknik nedenlerle her zaman bir siyah beyaz duygusuyla yaşadılar. Bu eksiklik onların hüznüyle tam bir uyum halindeydi. Çocukluğumda geceler şehrin yoksullaştıkça içine gömüldüğü karma karışık ve yorucu havayı tıpkı kar gibi örttüğü, şiirselleştirdiği için güzeldi. İstanbul gecesi benim çocukluğumda şehirde yüksek yapılar da az olduğu için evlere, ağaçların, dalların arasına, yaz sinemalarına, balkonlara, açık kalmış pencerelere kaba bir yüzey gibi değil, şehrin kıvrım kıvrım yapısına, yokuşlarına, tepelerine uygun bir zarafetle sokulurdu. Thomas Alom'un bir seyahat kitabı için 1839'da yapılmış olan gravürünü karanlığı esrarlı bir masal unsuru olarak gösterdiği için severim. Geceyi kör karanlık olmaktan kurtaran dolunayı, bütün İstanbul'un paylaştığı mehtap kültürünü, daha çok da karanlığın esrarlı gücünü bir kötülük kaynağı olarak göstermeye yaradığı için, yarım ayı ya da bu resimde olduğu gibi önü bulutlarla kesilerek tıpkı cinayet işlensin diye kısılan bir lamba gibi zayıflatılmış ay ışığını severim. Gece, şehre bir rüya ve masal havası verdiği esrarlı bir kötülük kaynağı olduğu için İstanbul'un siyah beyaz ruhunu güçlendirir. Batılı gezginin geceye esrarı yapan ve örten, şehrin ulaşılamaz tuhaflığını gizleyen ve karanlığıyla yeni kötülükler işlenmesini sağlayan bir şey olarak bakışıyla sarayların içerisinde çevrilen dolap ve kumpasları anlayamayan İstanbullunun bakışı birbirine benzer. Sarayda katledilmiş bir harem kadınının ya da bir suçlunun cesedinin saray duvarından Haliç'e açılan bir kapıdan geçirilerek sandalla denize atılması hem gezginlerin hem de İstanbulluların sevdiği, tekrarladığı bir hikayedir. Okuma yazmayı öğrenmemden önceki 1958 yazında işlenen ve gece, sandal, boğazın suları gibi her birine ayrı bir bağlılık duyduğum benzeri malzemeyle kurulmuş salacak cinayeti yalnız kafamdaki siyah beyaz boğaz suları imgesini zenginleştirmekle kalmadı. Hayatım boyunca korkulu bir hayal olarak içimde hep yaşadı. Evdeki konuşmalardan ilk duyduğum ve bütün İstanbul'un ve gazetelerin tekrarlaya tekrarlaya efsaneleştirdiği bu olayın kahramanı genç, yoksul ve sarhoş bir balıkçıydı. Çocuklarını gezdirmek için sandalına binen bir annenin ırzına geçmek amacıyla iki çocuğunu ve bir de arkadaşlarını denize atarak boğan salacak canavarının korkunçluğu yüzünden yalnızca Heybeliada'da yazlık evde balıkçılarla ağ atmaya çıkmak gibi eğlenceler değil, evin bahçesinde bile yalnız gezinmemiz bir süre yasaklanmıştı. Balıkçının dalgalı denize attığı çocukların sandalın kenarlarına parmakları ve tırnaklarıyla tutunmaya çalışması, annenin çığlıkları, çocukların ve annelerinin kafalarına kürekle vuran balıkçının hayali, yıllar sonra İstanbul gazetelerinde cinayet haberlerini okurken, severek yaptığım bir iş, siyah beyaz bir hayal olarak kafamda şöyle bir geçiverir.